Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, Okuyan Şule Avuç.
Ayrım 7.
Ana, Maxim Gorki. Ananın yüzü sarardı. Sağ kaşı büsbütün kalktı. Ruby'nin sakalı garip bir şekilde titremeye başladı. Bıyıklarını uzatarak başını yere eğdi. Çıkarın dışarı bu hayvan herifi. İki jandarma delikanlıyı kollarından yakalayarak mutfağa sürüklediler. Vesovchikov orada durdu. Ayaklarının bütün gücüyle döşemeye basarak, durunuz pantolonumu giyeyim dedi. Avluyu araştırmaya giden polis komiseri geldi. Her yana baktık, bir şey yok. Subay alaycı bir tavırla, peki dedi, onun böyle olduğunu ben de biliyordum. Çünkü bu kez tuttuğumuz adam deneyimli. Ana bu zayıf titrek ters sesi dinliyor ve adamın sarımtırak yüzüne baktıkça seziyordu ki subay halka karşı kalbi tiksinti ve öfkeyle dolu bir düşman, acımasız bir düşmandır. Önceleri bu tür insanlara az rastlardı. Son yıllarda böylelerinin varlığını bile unutmuştu. Kendi kendine düşünüyordu. İşte bizi korkutan, tedirgin eden adamlar. Babası bilinmeyen Andre Onisimov Nakotka, sizi tutukluyorum. Andre durgunca sordu. Neden? Subay düşmanca bir nezaketle yanıt verdi. Onu sonra söylerim. Bunun üzerine Pelagya'ya dönerek bağırdı. Okuyup yazmabilir misin? Pavel atıldı. Hayır. Subay sert bir davranışla sana sormuyorum dedi. Sonra yine Pelagya'ya yanıt versene koca karı. Okuma yazmabilir misin diye yineledi. Ama bu adama karşı bir an içinde kalbini dolduran tiksinti duygusunun etkisiyle birden doğruldu, sanki buz tutmuş bir ırmağa dalmış gibi titriyordu. Yüzündeki yara izi parladı, kaşı eğildi, kolunu subaya doğru uzattı. Bağırma öyle dedi, siz daha gençsiniz, acı nedir bilmezsiniz. Pavel sözünü kesti, telaş etmeyiniz anne, küçük Rusyalı öteden, kalbine egemen olarak susmak daha iyi dedi. Ama masaya doğru eğilerek, sen karışma Pavel, bu adamları niçin tutukluyorsunuz? Subay ayağa kalkarak, bu sizin göreviniz değil, siz susunuz. Sonra jandarmalara dönerek emretti. Vesovchikov'u buraya getiriniz. Eline bir kağıt aldı, gözüne doğru kaldırarak okumaya başladı. Delikanlıyı getirdiler. Subay okumayı bırakarak, şapkanı çıkar dedi. Rubin Pelagi'nin yanına yaklaştı ve omuzlarından iterek alçak bir sesle kulağına fısıldadı. Boş yere ateş etmeyiniz. Vesovchikov sordu. Ellerimi tutuyorlar, şapkamı nasıl çıkarayım? Subay sönek kağıdını masanın üstüne attı. İmzalayınız dedi. Pelagi orada hazır bulunanların tutanağı imzalamaya başladığını görünce öfkesi dindi. Yürekliliği azalıyor, hiçbir şey yapmama yüzünden ruhunu yakan acı gözyaşları gözlerine doğru iniyordu. 20 yıllık evlilik yaşayışında hep böyle ağlamıştı. Ne var ki kocası öldü öleli bu yakıcı yaşları hemen unutmuş gibiydi. Subay aşağılayıcı bir yüz anlatısı ile kadına baktı. Pek çabuk yaygaraya başladın analık. Dur bakalım, şimdiden böyle yaparsan sonra içine dökecek gözyaşı bulamazsın. Kadın kızgın bir sesle yanıt verdi. Analarda her zaman için dökecek gözyaşı bulunur. Her zaman, anladınız mı? Sizin de ananız varsa elbette bilir. Subay kağıtları üzerinde bir kilit parlayan yepyeni bir çantaya yerleştirdi. Sonra polis komiserine dönerek, bunlar dedi, hep devrimci takımı, hepsi birbirine benzer. Polis komiseri humurdandı. Ne küstahlık, ne terbiyesizlik. Subay emir verdi, marş. Pavel arkadaşlarının elini sıkarak, güle güle Andre, güle güle Nikola, yine görüşürüz dedi. Subay alaycı söze karıştı. Evet, öyle, yine görüşürüz. Vesovchikov hiçbir şey söylemeden kısa parmaklarıyla ananın elini sıkıyor, pek büyük güçlükle soluk alıyordu. Kalın boynu kıpkırmızı kesilmişti, gözleri öfkeden parlıyordu. Küçük Rusyalı gülümseyerek başını sallıyordu. Eğilerek Pelagi'nin kulağına birkaç söz söyledi. Kadın eliyle hat çıkararak yanıt verdi. Doğru, Tanrı bilir. Kül rengi kaputlar ayaklarındaki mahmuzları şakırdatarak evin köşesinde gözden yitmişlerdi. Rubin en geri kaldı. Kara gözleriyle Pavel'i süzdükten sonra düşünceli, artık Allah'a ısmarladık dedi ve acele etmeksizin öksüre öksüre gitti. Pavel ellerini arkasında kavuşturmuş, yerde sürünen kitap ve çamaşır yığınları arasında ağır ağır geziniyordu. Annesine dönerek bozuk bir sesle, gördün mü nasıl yapıyorlar? Pelagi hem darmadağın odayı şaşkın bir halde gözden geçiriyor, hem üzüntü ve acı içinde, seni de götürecekler oğlum diyordu. Evet, seni de alacaklar. Vesovchikov niçin öyle kabalık etti? Pavel alçak bir sesle yanıt verdi. Galiba korktu da ondan. Bu adamlarla bir şey yapılmaz ki. Anlama yetenekleri yok. Ana kollarını sallayarak yanıtladı. Geldiler, aldılar, götürdüler. Oğlu kalmıştı. Pelagi'nin kalbi daha rahat çarpmaya başlamıştı. Kafası hiç anlayamayacağı bir şeye saplanmıştı. Bu sarı adam bizimle eğleniyor, bizi tehdit ediyor. Pavel kararını vermiş gibi, el ver anne dedi, gel de şunları yerleştirelim. Pavel annesine bu kez anne demiş, sen diye seslenmişti. Kadın oğlunun yanına yaklaştı ve yüzüne bakarak alçak sesle sordu. Bu adamlar seni aşağıladılar değil mi? Pavel yanıt verdi. Evet, aşağıladılar. Ağır şey. Keşke ben de onlar gibi gitseydim. Pelagi oğlunun gözlerine yaş toplandığını sandı. Pavel'i belli belirsiz duyduğu üzüntüye karşı avutmak için içini çekerek, sabret oğlum dedi, seni de alırlar. Biliyorum. Bir saniye sessizlikten sonra Pelagi üzgün bir sesle ekledi. Sen bana hiç acımıyorsun oğlum. Hiç olmazsa beni avutmalıydın. Hayır, hayır, suç bende. Ben sana korkunç şeyler söylüyorum. Sen de bana elbette daha korkunç karşılık veriyorsun. Pavel annesinin yüzüne baktı, yaklaşarak alçak sesle, ben size karşılık vermenin yolunu bilmiyorum anne. Yalan söylemek elimizden gelmez. Ne çare, böyle şeylere alışmalısınız. Kadın içini çekerek sustu. Sonra titreyen bir sesle dedi ki, kim bilir, hep diyorlar ki oraya gidenlere işkence ederlermiş. Derilerini parça parça koparırlarmış. Kemiklerini kırarlarmış. İşte ben bunları düşündükçe korkuyorum oğlum. Onlar insan ruhunu ezerler, vücudunu değil. Oysa kirli ellerle ruhunuza dokunulduğunu duymak, işkence görmekten daha acı, daha korkunçtur. Ertesi sabah Yukin, Samoilov ve Somov ile öbür beş kişinin daha tutuklandığı anlaşıldı. Akşamleyin Fedya Mazin koşup geldi. Onun da evini araştırmışlardı. Ancak o bundan hoşnuttu. Kendini bir kahraman sayıyordu. Ana sordu, korktun mu Fedya? Fedya sarardı. Yüzü buruklaştı. Burun delikleri titredi. Subay beni döver diye korktum. Bu kuzguni sakallı, iri yarı herifin parmakları tüylüydü. Burnunda bir de gözlük vardı. İyi dikkat edilmezse gözleri yok sanılıyordu. Ayaklarıyla tepinerek seni hapishanelerde çürüteceğim diyordu. Ben bu yaşa geldim. Ne babamdan ne de annemden dayak yedim. Çünkü tek evlattım. Beni çok severlerdi. Herkesi döverlerdi de bana el kaldırmazlardı. Kıpkırmızı gözlerini bir saniye kapadı, dudaklarını büzdü, elinin hızlı davranışıyla saçlarını arkaya attı. Pavel'e bakarak dedi ki, eğer biri bana vuracak olursa bıçak gibi üzerine atılır, dişlerimle didik didik ederim, beni bir vuruşta öldürmek daha iyidir. Ana öteden atıldı, öyle ama sen pek zayıf, pek cılızsın, nasıl dövüşebilirsin? Fedya hafif bir sesle yanıt verdi, evet öyleyim, yine de dövüşürüm. Fedya çıkıp gittikten sonra ana oğluna, bu da ötekiler gibi kırılır dedi. Pavel sustu. Birkaç dakika sonra mutfağın kapısı ağır ağır açılarak Rubin girdi gülerek. İyi akşamlar dedi, ben yine geldim. Dün akşam zorla getirmişlerdi. Bu akşam kendiliğimden geliyorum. Pavel'in elini güçlükle sıktıktan sonra ananın omuzlarını tutarak, bana bir çay sunacak mısın dedi. Pavel hiçbir şey söylemeyerek konuğunun yanık yüzünü, sık kara sakalını, zeki bakışlarını inceliyordu. Durgun bakışlarında bir ağırlık vardı. Bu cambaz yapılı adamın bütün varlığından yayılan güven onu sevindirdi. Ana semaveri yakmak için mutfağa gitti. Rubin oturmuş bıyıklarını çekiştiriyordu. Dizlerini masaya dayayarak Pavel'i süzüyordu. Sanki yarım kalmış bir görüşmeyi bitiriyormuş gibi, işte böyle dedi, sana açıkça söyleyeyim. Biz seninle hemen hemen komşu gibiyiz. Dikkat ettim, sana her zaman birçok adam geliyor. Hiçbiri ne sarhoş oluyor ne de bir rezalet çıkarıyor. İnsanlar iyi davranacak olurlarsa hemen dikkati çeker. Ne oldukları hemen göze çarpar. Ben de dikkat çekiyorum çünkü ben herkesten ayrı yaşıyorum. Çok tuhaf, ağır ağır söylüyordu. Söyleyişinde öyle bir uyum vardı ki sözlerinin içtenliğine mutlaka inanıyordu. İşte böyle. Herkes senden söz ediyor. Benim evin sahibi senin için sapıtmışlardan diyor. Çünkü kiliseye gitmiyormuşsun. Sonra o kağıtlarla bildiriler de ortaya çıkınca, Allah'ını seversen onu sen mi düşündün? Pavel gözlerini Rubin'in yüzünden ayırmaksızın, evet dedi. Rubin de ona dikkatle bakıyordu. Ana kaygılı bir halde mutfaktan çıkarak, niçin öyle söylüyorsun dedi, sen yalnız değilsin ki. Pavel gülümsedi, Rubin de gülümseyerek, ya dedi. Kadın sözüne önem verilmediğine kızarak hızlı hızlı odadan çıktı. O kağıtlar doğrusu iyi düşünülmüş. Halkın kafasını karma karışık etti. Yalnız 19 tane çıktı değil mi? Pavel yanıt verdi, evet. Ben onların hepsini okudum. İçinde öyle şeyler var ki anlaşılmaz. Gereksiz. İnsan çok söylerse arada birçok boş sözler de kaçar. Bir de şu evi araştırmak yok mu? İşte beni senin lehinde bulunmaya zorlamıştı. Bilmem ne gereği var. Sen küçük Rusyalı ve Sovchikov hep birden o adamlara karşı öyle bir tavır takındınız ki, düşündüğünü anlatacak sözcüğü bulamayınca sustu. Pencereye doğru baktı, parmağıyla masaya vurmaya başladı. Halinizle onlara anlatmak istediniz ki, siz kararı vermişsiniz. Sanki siz görevinizi yaptınız subay efendi, biz de kendi görevimizi yapacağız demek istiyordunuz. Küçük Rusyalı yürekli bir delikanlı doğrusu. Kimi arkadaşlarıyla konuşurken gördüğümde kendi kendime, bunu ezemezler, bu yalnız ölümle yenilir, bundaki kaslar yaman derdi. Pavel, sözüne inanır mısınız? Delikanlı başını sallayarak evet dedi. Ben 45 yaşında bir adamım, yani senin yaşının iki katı. Senin gördüklerinden 20 kez çok gördüm. 3 yıldan çok askerlik ettim. 2 kez evlendim. Birinci karım öldü, ikincisini bıraktım. Kafkasya'ya gittim. En sonunda şunu anladım ki, onlar hiçbir yerde yaşamı ve eylemi yenemediler. Hayır, hayır, yenemediler. Ana bu sözleri dikkatle dinliyordu. Böyle yaşı epeyce ilerlemiş bir adamın gelip oğluna yaşamını anlatması pek hoşuna gidiyor, Pavel'in bu konuya karşı davranışını pek soğuk buluyordu. Bunun etkilerini yok etmek için Lübin'e dönerek, çayla birlikte bir şey yemek ister misiniz diye sordu. Hayır, teşekkür ederim analık, evde yemek yedim de geldim. İşte böyle Pavel, sen ne dersin? Yaşamın gerektiği gibi gitmiyor düşüncesinde misin? Delikanlı ayağa kalktı, ellerini arkasında kavuşturarak odanın içinde dolaşmaya başladı. Hayır, o düşüncede değilim dedi, yaşam iyi gidiyor. Öyle iyi gidiyor ki, işte siz buraya geldiniz, bana kalbinizi açtınız. Yaşam bizim gibi durmadan çalışan insanları yavaş yavaş birleştiriyor. Bir zamanlar gelecek ki hep birleşmiş, hep birlik olacağız. Şimdi her şey bize karşı haksız ve zalim bir yolda düzenlenmiştir. Ancak yaşam bizim gözümüzü açıyor, bize yaşayışın acılıklarını anlatıyor, yaşamı nasıl kullanmak gerektiğini gösteriyor. Lübin Pavel'in sözünü kesti. Hakkım var, yalnız dur, bir şey söyleyeyim. İnsanlar yenileşmeli, ben de bu düşüncedeyim. İnsan uyuz olunca ne yapar? Yıkanır, banyoya girer, çıkınca temiz elbise giyer. Böylece hastalıktan kurtulur değil mi? Hastalık vücutta değil kalpte ise, işte o zaman deriyi çıkarmalı. Ama kanayacakmış, zararı yok. Zararı yok, çıkarmalı ve iyice yıkanmalı. Sonra temiz temiz giyinmeli. Burası da böyle değil. Peki insan içini nasıl temizlemeli ha? Pavel söze başladı. Tanrı'dan, imparatordan, memurlardan, fabrikadan, işçilerin haklarını almak isteyenlere gösterdikleri direnmeden ateşli ateşli söz etti. Lübin arada bir gülümsüyordu, parmağıyla masaya vurarak Pavel'in nutkuna ritim tutuyordu. Lübin bir kez olsun evet orası öyle dememişti. En sonrası kahkahamsı bir gülüş salıvererek hafif bir sesle, ''Hey yavrum, sen daha gençsin, insanları tanımazsın.'' dedi. Pavel Lübin'in önüne gelerek ağır başlıca yanıt verdi. ''İhtiyarlıktan, gençlikten söz etmenin gereği yok. Amacımız hangi düşüncenin doğru olduğunu anlamak, buna bakalım. Demek senin düşüncene göre bizi aldatmak için direnişte araç olarak kullanıyorlar, öyle mi? Benim düşünceme göre bizim dinimiz hem zararlı hem de hatalıdır. Pelagi araya girdi. Oğlu ne zaman Tanrı'dan, Tanrı'ya karşı kalbinde beslediği kutsal duygulardan söz etse, o gözleriyle oğlunun bakışlarını araştırır, sanki acı ve keskin sözleriyle, dinsizce yargılanmalarıyla kalbini parçalamamasını anlatmak isterdi. Duyuyordu ki oğlu karamsarlığına bakmadan dindardı ve işte bu kadının kalbini rahatlatıyordu. Kimi zaman kendi kendine düşünürdü, ben onun düşündüklerini nasıl anlayabilirim? Öyle sanıyordu ki Rubin gibi yaşlı bir adam için Pavel'in sözlerini dinlemek hoş olmayan küçültücü bir şeydi. Ne var ki Rubin o soruyu sorunca kadının bütün sabrı ve direnci tükendi. İstediğinizi yapınız ama dinden söz edince biraz dikkatli davranınız. Sonra biraz soluk alarak şiddetli bir dille sözünü sürdürdü. Eğer ortadan din de kalkacak olursa ben bu ihtiyar kadın üzgün zamanlarımda kime güvenirim? Gözleri yaşlarla dolmuştu. Parmakları titreyerek kapları yıkıyordu. Pavel tatlı bir sesle, siz bizim amacımızı anlamadınız anne dedi. Rubin kalın ve ağır bir sesle, kusurumuza bakma analık dedi. Gülümseyerek Pavel'in yüzüne baktı. Pavel sözünü sürdürdü. Ben sizin inandığınız o acıyan, şefkatli Tanrı'dan söz etmiyorum. Amacımız papazların bütün insanları yalnız birkaç kişinin kötü niyetine boyun eğmeye zorlamak için elde bir tehdit silahı gibi kullandıkları dindir. Ribbin parmağı ile masaya vurarak, evet öyle dedi. Onlar bizim inandığımız dini de değiştirdiler. Düşmanlarımız ellerinde güç adına ne varsa bize karşı kullanıyorlar.
Ayrım sonu.